Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 17.
Saint Just'ın söylevinin tek ereği, kral için dar ağacına giden yoldan başka bütün yolları bir bir kapatmaktır. Gerçekten de toplumsal sözleşmenin öncülleri benimsenince bu örnek mantık bakımından kaçınılmaz bir şeydir. Ondan sonra krallar çöle kaçacaklar ve doğa yeniden haklarına kavuşacaktır. Convention ılımlılıktan yana oy kullansa da 16. Louis'i mi yargıladığını yoksa bir güvenlik önlemi mi aldığını kesinlikle karara bağlamadığını söylese de boşuna. Öyleyse kendi ilkelerini önünde geriliyor. Sarsıcı bir ikiyüzlülükle yeni saltıkçılığı kurmaktan başka bir şey olmayan gerçek çabasını gizlemeye çalışıyordu. Jack Rocks kralı sonuncu Louis diye adlandırılmakla günün gerçeği içindeydi. Böylece ekonomi düzeyinde tamamlanmış olan gerçek devrimin felsefe düzeyinde de gerçekleşme durumunda bulunduğunu ve tanrıların gecesi olduğunu belirtmiş oluyordu. Tanrısal yönetim 1789'da ilkesinde saldırıya uğradı. 1793'te ise kendisini cisimlendiren varlıkta öldürüldü. Bristol, devrimimizin en sağlam anıtı felsefedir demekte haklıdır. 21 Ocak papaz kralın öldürülmesiyle anlamlı bir dille 16. Louis'nin acısı diye adlandırılan serüveni tamamlar. Zayıf ve iyi yürekli bir insanın herkesin önünde öldürülmesini tarihimizin büyük bir dönüm noktası diye adlandırmak tiksindirici bir aykırılıktır elbette. Ama bir doğru belirtmez bu dar ağacı, bundan çok uzaktır. Ama hiç değilse nedenleri ve sonuçlarıyla kralın yargılanması çağdaş tarihimizin düğüm noktasıdır. Bu tarihin kutsallıktan sıyrılmasını ve Hristiyan Tanrı'nın yeryüzündeki bedeninden ayrılmasını simgeler. Tanrı krallar yoluyla tarihe karışıyordu şimdiye dek ama tarihsel temsilcisi öldürülünce artık kral yok demektir. Öyleyse ilkeler göğüne sürülmüş bir tanrı görüntüsünden başka bir şey kalmamıştır. Devrimciler İncil'den yana olduklarını söyleyebilirler. Gerçekte korkunç bir yumruk indirirler Hristiyanlığa. O kadar ki bu yumruktan sonra hala belini doğrultamamıştır. Bilindiği gibi arkasından çırpınmalı intiharlar, delirmeler başlayan idam bilinçli olarak yapılmışa benziyor. 16. Louis, inancına ters düşen bütün yasa tasarılarını düzenli olarak yatsımış olmakla birlikte tanrısal hak konusunda bazı kuşkuya kapılmış gibidir. Ama kuşkuya kapıldığı ya da kendisini bekleyen yazgıyı anladığı dakikadan sonra kendi varlığına yapılan saldırının ürpermiş insan etine değil, Kral İsa'ya, onu cisimlendirene yöneldiği söylensin diye tanrısal göreviyle özdeşleşir sanki. Sözleri de bunu gösterir. Temple'da başucu kitabı Imitation'dır. Orta duyarlılıkta bu adamın son dakikalarında gösterdiği yumuşaklık, kusursuzluk, dış dünya ile ilgili şeyler konusundaki umursamaz sözleri, sonra sesini duyulmaz eden o korkunç davul sesleri karşısında sesini duyurabileceğini umduğu bu halktan öylesine uzakta, ıssız dar ağacı üzerindeki kısacık baygınlığı, ölenin kapek değil, tanrısal hak taşıyan Louis, onunla birlikte de bir bakıma zamansal Hristiyanlık olduğunu gösterir. Günah çıkarıcı, acı tanrısı ile benzerliğini anımsatarak gösterdiği güçsüzlükte destekler onu. O zaman 16. Louis bu tanrının sözlerini yineleyerek toplar kendini. Zehiri sonuna dek içeceğim der. Sonra titreye titreye kendini celladın iğrenç ellerine bırakır. Erdem dini. Ama böylece eski hükümdarı idam eden din şimdi yenisinin gücünü kurmak zorundadır. Kiliseyi kapatır. Böylece bir tapınak kurma denemesine yönelir. Bir an 16. Louis'nin papazın üstüne sıçrayan tanrı kanı yeni bir vaftize haber verir. Joseph de Master devrimi şeytansı olarak niteliyordu. Neden ve ne anlamda şeytansı olduğu görülüyor ama Mihelet ona bir araf demekle gerçeğe daha çok yaklaşıyordu. Yeni bir ışık, yeni bir mutluluk bulmak için, gerçek tanrının yüzünü görmek için bir çağ kör gibi dalar bu tünele. Ama bu yeni tanrı ne olacaktır? Bunu da Saint Just'tan soralım gene. 1789 insanının tanrılığını kesinlemez daha, istemi doğanın ve usun istemiyle birleştiği oranda halkın tanrılığını kesinler. Genel istem özgürce dile gelirse ancak usun evrensel anlatımı olabilir. Halk özgürse yanılamaz. Kral ölüp de eski zorbalığın zincirleri atıldıktan sonra halk her yerde, her çağda doğru olanı, doğru olacağı söyleyecektir artık. Dünyanın ölümsüz düzeninin neyi gerektirdiğini öğrenmek için başvurulması gereken ön bilicidir halk. Vox populi, vox naturae. ölümsüz ilkeler yönetir davranışımızı. Gerçek, adalet, bir de us. Yeni tanrı budur. Genç kız topluluklarının usu kutlayarak secde etmeye geldikleri yüce varlık birdenbire dünya ile bütün bağlarını kopararak bir balon gibi büyük ilkeler göğüne gönderilmiş, cisminden edilmiş, eski tanrıdan başka bir şey değildir. Temsilcilerinden her türlü acısından yoksun kalmış filozoflar, avukatlar tanrısı ancak bir kanıt değeri taşır. Çok zayıftır gerçekten. Hoşgörülü olmayı salık veren Rousseau'nun tanrısızları ölümle cezalandırmak gerektiğine inanmasının nedeni şimdi daha iyi anlaşılıyor. Uzun zaman bir önermeye tapmak için inanç yetmez. Bir polis baskısı da gerekir ama bu ileride olacaktı. 1793'te yeni inanç sapasağlamdı daha. Sencas'a göre usa uygun yönetim için yeterliydi. Yönetime sanatı yalnız canavarlar ortaya çıkarmıştır ona göre. Çünkü kendisine değin, doğaya göre yönetmek isteyen olmamıştır. Şiddet çağı ile birlikte canavarlar çağı da sona ermiştir. Yeni yasaların temeli olan genel oylama ister istemez evrensel aktöreyi gerektirecektir. Bizim ereğimiz iyiliğe doğru evrensel bir gidiş sağlayacak bir düzen yaratmak. Us, dini doğal olarak yasalar cumhuriyetini getirir. Genel istem kendi temsilcilerince kurallara bağlanmış yasalarda dile gelir. Halk devrimi yapar, yasa koyucu da cumhuriyeti. Yasalara uyan herkes kendinden başkasına uymadığına göre insan saldırılarından uzak, ölümsüz, duygusuz yasalar evrensel ve çelişkisiz bir uygunluk içinde yönetecektir herkesin yaşamını. Yasaların dışında her şey kısır ve ölüdür der Sencast. Biçimsel ve yasacı Roma Cumhuriyeti'dir bu. Sencas'la çağdaşlarının Roma ilk çağına tutkuyla bağlılıkları bilinir. Reims'te panjurları kapalı, ak gözyaşlarıyla süslü, kara duvar kaplamalı bir odada saatler geçiren delikanlı Isparta Cumhuriyeti'nin düşüne dalıyordu. Organt'ın bu uzun ve düzensiz şiirin yazarı buna oranlı olarak yalınlık ve erdem gereksinimiyle yanıp tutuşuyordu. Sencas kurumlarında çocuğa 16 yaşına dek et vermek istemiyor, sebzeyle beslenen bir devrimci ulus düşü kuruyordu. Romalılardan beri dünya bomboş diye haykırıyordu. Ama kahramanlık çağları yakındı. Katon, Brutus, Scaevola yeniden doğabilirdi. Latin aktörecilerinin söz sanatı yeniden çiçekleniyordu. Kusur, erdem, düşkünlük, çağın söylevlerinde durmadan yinelenen terimlerdir. Hele Sencast'ın söylevlerinde durmamacasına belirir, durmamacasına ağırlaştırır onları. Nedeni basittir bunun. Montesquieu de sezmişti, bu güzel yapı erdemsiz edemezdi. Fransız devrimi, tarihi saltık bir aralık ilkesi üstüne kuracağını ileri sürerken, biçimsel aktöre çağıyla birlikte açar yeni çağları. Erdem nedir gerçekten? O zamanın burjuva filozofuna göre doğaya uyarlık, politikada ise genel istemi dile getiren yasaya uyarlıktır. Aktöre zorba hükümdarlardan daha güçlüdür, der Sencast. Gerçekten de öyle. 16. Louis'i öldürmüştür. Öyleyse yasaya uymazlığın her türlüsü bu yasanın kusurluluğundan gelmektir. Kusurluluk olanaksızdır. Yasaya karşı gelen yurttaşın erdem yokluğunun ürünüdür uymazlık. Her aktöre bozukluğu aynı zamanda siyasal bir bozulma, her siyasal bozulma da aynı zamanda bir aktöre bozulmasıdır. O zaman öğretinin kendisinden gelen sonsuz bir baskı ilkesi yerleşir. Sencas evrensel sevgi isterken içtendi kuşkusuz. Bir çileciler cumhuriyetinin önceden üç renkli bir atkı ve ak bir tuğla süslediği bilge yaşlıların bekçiliği altında en sonunda barışmış, ilk suçsuzluğun arı oyunlarıyla baş başa bırakılmış bir insanlık düşünü gerçekten kurmuştu. Sencast'ın daha devrimin başlangıcından Robespierre'le aynı zamanda ölüm cezasına karşı olduğunu bildirdiği de bilinir. Katillerin ömürleri boyunca karalar giymelerini istiyordu yalnızca. Sanığı suçlu bulmaya değil, zayıf bulmaya çalışan bir adalet istiyordu. Bu da hayranlık verici bir şeydi. Cinayet ağacı sert bile olsa, kökünün yumuşak olduğunu kabul edecek bir bağışlama cumhuriyeti düşü de kuruyordu. Hiç değilse bir haykırışı yürekten gelir ve unutulmaz. Halka acı çektirmek korkunç bir şey. Evet korkunçtur ama bunu duyan bir yürek bir gün olur halkın acı çekmesini gerektiren ilkelere de boyun eğebilir. Aktöre biçimsel olunca kemirir adamı. Sencas gibi konuşmak gerekirse hiç kimse suçsuzca erdemli değildir. Yasaların dirlik düzenliği sürdürtmedikleri, ilkelerin yaratması gereken birliğin parçalandığı andan sonra kim suçludur? fesatçılar. Kimdir fesatçılar? Gerekli birliği eylemleriyle yatsıyanlar. Fesatçılık hükümdarı, yani halkı böler. Öyleyse kutsala saldırıcıdır, suçludur. Onunla savaşmak gerekir. Yalnız onunla. Ama fesatçı birlikleri çoksa, hepsi de amansızca ezilecektir. Sencaz haykırabilir artık. Ya erdem ya yıldırı. Özgürlüğü sağlama, bağlamak gerekmektedir. O zaman Convention'ın anayasa tasarısı ölüm cezasına da yer verir. Saltık erdem olanaksızdır. Bağışlama cumhuriyeti şaşmaz bir mantıkla giyotinler cumhuriyetine götürür. Montesquieu, iktidarı kötüye kullanmanın yasalarca öngörülmediği zaman daha büyük olduğunu söylemekle bu mantığı toplumların gerileme nedenlerinden biri olarak göstermişti. St. Just'ın arı yasası ise bu dünya kadar eski gerçeği, yasanın özü dolayısıyla çiğnenmeye adanmış olduğu gerçeğini hesaba katmamıştı. Yıldırı. Said'in çağdaşı olan St. Just, onunkilerden farklı ilkelerden yola çıkmakla birlikte sonunda cinayeti doğrular. St. Just, Said'in karşıtıdır kuşkusuz. Markin'in tanımı, ya zindanları açın ya da erdeminizi kanıtlayın olabilirse, Convention'unki ya erdeminizi kanıtlayın ya da zindanlara girin olur. Ama her ikisi de bir yıldırıcılığı yasaya uydurur. Yalnız bu yıldırıcılık haz düşkününde bireysel, erdem rahibinde ise devletseldir. Gerekli mantık uygulanınca saltık iyilikte, saltık kötülük de aynı azgınlığı ister. Hiç kuşkusuz St. Just'ın durumu biraz bulanıktır. 1792'de Villan Dobigny'ye yazdığı mektupta çılgınca bir şey vardır. Zulme uğramış zalimin bu inanç bildirisi esirmeli bir açılmayla sona erer. Brutus ötekileri öldürmezse kendi kendini öldürecektir. Öyle inatçı bir biçimde ağırbaşlı, öylesine istemle soğuk, mantıklı, şaşmaz kişi bütün dengesizlikleri, bütün düzensizlikleri usumuza getirir. Son 200 yılın tarihini öylesine can sıkıcı bir korku romanı biçimine sokan asık suratlılığı St. Just çıkarmıştır. Hükümetin başında şaka eden kişi zorbalığa yönelir der. O zamanlar zorbalık suçlamasının neyle ödendiği düşünülürse şaşırtıcı bir özdeyiştir bu. Her şeyden önce de Züppe Sezarlar çağını hazırlayan bir özdeyiştir. St. Just örneği verir. Sesi bile kesindir. Bu keskin doğrulamalar çağlayanı, bu belirtimsi, bu hikmetimsi deyiş aslında en uygun portrelerden daha iyi gösterir onu. Hikmetler ulusun bilgeliğinin ta kendisiymiş gibi uğuldar. Bilimi yapan tanımlar açık ve soğuk buyruklar gibi kovalar birbirini. İlkeler ölçülü, yasalar sarsılmaz, cezalar dönüşsüz olmalıdır. Giyotin biçemidir bu. Bununla birlikte böylesine bir mantık katılaşması derin bir tutkunun varlığını ortaya koyar. Başka yerlerde olduğu gibi burada da birlik tutkusunu buluruz. Her başkaldırı bir birliği varsayar. 1789 başkaldırısı da yurdun birliğini ister. En sonunda yasalara uyan törelerin insansız suçsuzluğunu, yaratılışın usla özdeşliğini ortaya çıkaracak ülküsel kentin düşünü kurar St. Just. Fesatçılar bu düşü köstekleyecek olurlarsa tutku da mantığını aşırılığa götürecektir. Fesatçılar bulunduğuna göre belki de ilkelerin haksız olduğu düşünülmeyecektir o zaman. İlkeler dokunulmaz kaldıklarına göre fesatçılar suçlu olacaklardır. Herkesin aktöreye, aristokratların da yıldırıya dönme günüdür. Ama tek fesatçılar aristokrat fesatçılar değildir. Cumhuriyetçileri de legislativin ve convention'ın eylemini eleştirenleri de hesaba katmak gerekir. Birliği tehlikeye düşürdüklerine göre bunlar da suçludur. St. Just 20. yüzyılın zorba yönetimlerinin büyük ilkesini bildirir o zaman. Yurtsever kişi cumhuriyeti tümüyle destekleyendir. Onunla ayrıntılarda savaşan herkes haindir. Kim eleştirirse haindir. Kim cumhuriyeti açıkça desteklemezse kuşkulu kişidir. Usta, bireylerin özgür konuşmaları da birliği öğretiye uygun olarak kurmayı başaramayınca yabancı öğeleri koparıp atmakta karar kılmak gerekir. Satır mantık yürütücü olur böylece. Çürütmektir işi. Mahkemenin ölümle cezalandırdığı bir düzenbaz dar ağacı karşısında direnmek istediği için baskı karşısında direndiğini söyler. Kendisine gelinene dek dar ağacı baskının en açık simgelerden biri olduğuna göre St. Just'ın bu kızgınlığını akıl erdirmek zordur. Ama bu mantıklı sayıklama içinde bu erdem aktöresinin sonunda dar ağacı özgürlüktür. Ussal birliği kentin uyumunu sağlar. En uygun deyimiyle cumhuriyeti ayıklar, genel isteme, evrensel usa karşı çıkan kusurları bir bir atar. Marat bambaşka bir deyişle insanseverliğimi yatsımak istiyorlar diye haykırır. Ne büyük haksızlık. Çok sayıda kelle kurtarmak için az sayıda kelle uçurtmak isteğimi görmeyen var mı? Az bir sayı bir fesatçılar topluluğu mu? Hiç kuşkusuz. Her tarihsel eylemin bedeli budur. Ama Marat son hesaplarını yaparak 273 bin kelle istiyordu. Öte yandan kızgın demirle damgalayın bunları, parmaklarını kesin, dillerini yarın diye ulumakla işlemin iyi edici yanına gölge düşürüyordu. Böylece insansever kişi gece gündüz dünyanın en tek düze sözcükleriyle yaratmak için öldürmenin zorunluluğu üzerine yazı yazıyordu. Cellatlar insanseverliğin ince bir örneği olarak aristokratlarımızın boğazlanışını göstermek üzere hapishanelerimizin avlularına, erkekler sağda, kadınlar solda olmak üzere izleyiciler için kanepeler yerleştirirken o Eylül gecelerinde mahzenin dibinde bir mum ışığında hala yazıyordu.
Ayrım sonu.